أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Bugün yine Kur'an-ı Kerim ayetlerini insanların yaşadığı bazı problemler açısından anlamaya ve Kur'an-ı Kerim'in ortaya koyduğu çözümleri insanlara göstermeye çalışacağız. Allah-u Teala'dan niyazımız, bu kitabı kendi muradına uygun olarak çok doğru biçimde anlamayı, çok güzel bir şekilde anlatmayı ve çok iyi bir şekilde yaşamayı hepimize nasip etmesidir. Cenab-ı Hak ömrümüzü ona tam teslim olarak, o ne diyorsa onu yapma gayretiyle geçirmemizi ve ona tam teslim olan kişiler olarak canımızı vermemizi hepimize nasip eylesin. Şimdi bugünkü dersimiz, Allah nasip ederse, işçi-işveren ilişkileri. Ama tabii işçi-işveren ilişkileri derken, işte bir fabrikada çalışan işçiler, işte bir inşaatta çalışan işçiler, işte bir kişinin işinde çalışan işçiler şeklinde ister istemez zihnimize geliyor. Ama yaşadığımız çağda işçi-işveren ilişkileri deyince çok farklı bir durum karşımıza çıkıyor. İnşallah bunların tamamını kısa ve öz bir şekilde bu dersimizde anlamaya çalışacağız Kur'an ayetleri ışığında. Allah-u Teala Zuhruf suresinin 32. ayetinde şöyle buyuruyor. Ehum yaktasimune rahmete rabbik. Rabbinin rahmetini onlar mı paylaştırıyorlar? Yani kendilerini ilah yerine mi koyuyor bu insanlar? Nahnu kasemna beynehum ma'işetehum fil hayati dünya. Dünya hayatında maaş, yani yaşama biçimlerini, geçimliklerini, yaşamaları için gereken şeyleri biz paylaştırmışızdır diyor. وَرَفَعْنَا بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ. İnsanlardan birini diğerine derece derece üstün kılmışızdır. Birisi şu açıdan çok iyi olur, öbürü öbür açıdan çok iyi olur. Şimdi mesela Fatih Hoca'nın bir özelliği vardır. Allah-u Teala öyle bir yaratmıştır ki dünyada o özelliğe sahip ikinci bir insan yoktur. Erdem Hoca da öyle. Onda o özelliğe sahip, öyle bir özellik vermiştir ki ona sahip olacak ikinci bir insan yoktur. Bizim için de, sizin için de, herkes için de öyle. Şimdi bu özellikler bir uyum içerisinde, evet, kullandırılırsa, birleştirilirse, aynen dişlilerin birbirini tamamlaması gibi çarkların dönmesine sebep olur. Tabii burada birisine işveren dersiniz, birisine işçi dersiniz. Bir konuda birisi işçi oluyorsa bir başka konuda işveren olmalıdır. Dolayısıyla ister istemez, mecburen herkes bir başkasına muhtaç olarak yaratılmıştır. Çünkü insanoğlu sosyal yapı içerisinde yaşamaya uygun bir şekilde yaratılmıştır. İşte doğuyoruz, bir aile içerisinde annemize muhtaçız. Bir müddet sonra annemiz babamız bize muhtaç olmaya, annemize ve babamıza muhtaç olarak doğuyor. Annemiz babamız bize muhtaç oluyor. Kardeşler arasında her birinin diğerinin eksiğini kapatacağı özellikleri var. Ondan sonra topluma dağılıyorsunuz. Toplumda herkesin yapacağı bir takım şeyler var. Eğer burada belli bir ahenk, bir sistem, bir düzen kurulabilirse toplumda herkes mutlu olur. Herkes rahat bir şekilde geçimini sağlar. Herkes huzur içerisinde şey yapar. Ne çevre kirliliği olur, ne insanlar arasında kötü ilişkiler olur, ne de dövüş kavga olur. Bunu tüm dünyaya yaydığınız zaman çok mutlu bir topluluk ortaya çıkar. Şimdi şöyle bir bakın değerli izleyiciler. Allah-u Teala ayetlerini ikiye ayırır. Birisi indirdiği ayetler ki işte bu Kur'an-ı Kerim'de olan ayetlerdir. Birisi yarattığı ayetler, yeryüzünde bulunan her şey, biz de dahil. Her insan Allah'ın yarattığı bir ayettir. Şimdi insanlar dışında, şöyle insanları bir kenara koyarsanız, tabiatta her şey belli bir düzen içerisinde yürür. Dolayısıyla tabiatta ne bir bozulma olur, ne ne bileyim yani bir yanlış bir şey olur. Herkes kendi şey içerisinde, bulunduğu ortam içerisinde kendine düşeni yapar ve hayat yürür gider. Onun için Allah-u Teala nedir ayet-i kerimesinde? ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ. Denizde ve karada bozulmalar insanların elleriyle yaptığı şeyden dolayı oluyor. Şimdi ondan dolayı onun için mesela bugün o hangi ayet bir şey yaparsan بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِ النَّاسِ, yani insanların elleriyle yaptıklarından dolayı bir bozulma oluyor. Şimdi bakın çevre bozukluğu, havada kirlilik, sularda kirlilik, yiyeceklerdeki bozulmalar, ne bileyim işte insan sağlığının bozulması, toplum sağlığının bozulması, insanlar arası ilişkilerin bozulmasında sadece insanın etkisi olur.
Rum 41 hocam.
Rum suresi 41. ayet. Ayetin sonu nasıldı?
Yüzyıkahum ba'delezi amilu.
İşte neden böyle yapıyor Allah? O bozulmada, o bozulmaya sebep olan kişilere yaptıklarının bir kısmını tattırmak için. Tabi sadece kendileri ondan zarar görmüyor, herkes. Ama kendileri fayda gördüklerini düşünmesinler. Allah onlara o yaptıklarının cezasını çektirir. E şimdi buradan işte Allah birimizi diğerimizden farklı yaratmıştır. Eğer biz bu şeyi aramızdaki muhalefeti kullanarak değil de aklımızı kullanarak hareket edersek, çünkü insanlarda bir muhalefet vardır. Ben olmalıyımdır. Başkalarını bir kenara iter, dengeleri bozar, kendisini güçlü göstermeye çalışır ve herkesi baskı altına almaya gayret gösterir. Öyle değil de herkes bir başkasının kabiliyetinden, üstünlüğünden yararlanmaya çalışırsa, tıpkı tabiattaki gibi bir bozulma olmaz ama tabiatta olmadığı, olamayacak şekilde müthiş bir gelişme de olur. Çünkü Allah-u Teala insanlara o varlıkları geliştirme ve çok hayırlı işlerde kullanma yetkisi de, yani imkanları da vermiştir. İşte burada Allah-u Teala diyor ki Zuhruf suresinin 32. ayetinde وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ, bazılarını bazılarının üzerine derece derece yükseltmişizdir. Yani herkesin farklı bir takım üstünlükleri vardır. Peki neden böyle? لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيَّ. Şimdi bu onlardan bir kısmı diğer bir kısmını, diğer bir kısmının işinden istifade etsin. Yani bir diğerini işçi yapsın diyelim. Şimdi bir diğerini işçi yapsın derken ne demek yani? Şeyde hani bugünkü işçi işveren meselesi değil yani.
Birbirlerinin yeteneklerinden yararlansınlar anlamında.
Birbirlerinin yeteneklerinden yararlansınlar, doğru. Yani şimdi mesela biz şimdi şu anda mikrofonları kullanıyoruz, masayı kullanıyoruz. İşte burada basılmış bir kitap olarak geliyor. Hepsinden yararlanıyoruz yani. Bunları yapan insanlardan yararlanıyor. Onlar da bizden yararlanır. Evet. Tabii burada ister istemez birisi bir şey planlayacak, öbürü onu yapacak. Birisi onun sermayesini bulacak falan. İster istemez bir işçi işveren ilişkileri diye bir şey ortaya çıkıyor. وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ. Allah'ın rahmeti, ikramı onların bütün topladıkları şeylerden hayırlıdır. Yani Allah-u Teala hepimize bir rahmet içerisinde şey yapıyor. Yani bu rahmet kelimesini en iyi anlayabileceğimiz şey rahim kelimesidir. Yani ana rahmi. Niye Allah-u Teala rahim diyor ana rahmine? Çünkü o rahim içerisinde çocuğun bütün ihtiyaçları var. İşte bu dünyada da yaşarken Allah'ın rahmeti dediğimizde Allah-u Teala bize bütün imkanları koymuş. Ana rahmindeki çocuk bir şey üretebilecek, yapılacak, çalışacak durumda olmadığı için ona hazır gidiyor. Ama biz çalışıp üretebilecek durumda olduğumuz için Allah-u Teala'nın önümüze koyduğu imkanları daha da geliştirecek ve insanların yararlanacağı şekle getirecek imkan ve kabiliyetlere sahip olarak yaratılmışız. İşte Allah'ın rahmeti bu insanların topladığından daha hayırlıdır. Ne oluyor? Siz ne kadar zengin olursanız olun, bir nefesin değeri olmaz. Yani bir nefesin değerini tutmaz. Onun için Kanuni Sultan Süleyman'ın çok güzel bir şiiri var. Hep çok hoşuma gider. Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi. Olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. Kanuni Sultan Süleyman kendi devrinde dünyanın en büyük sultanı, en güçlü sultanı. Herhangi bir rakibi yok. Ama ne diyor? Halka sorarsanız devlet gibi bir nimet yok ya. Devletin başındasın kardeşim. Ama bir nefes sıhhat gibi. Bir nefes alacak kadar sağlığı karşılayacak herhangi bir
değeri yok.
Devlet yok yani. Dolayısıyla o bir nefes sıhhat Allah herkese vermiş. İşte bunun kıymetini bilmek lazım. İşte Allah-u Teala biz nefes alıyoruz, veremezsek ölürüz. Verdik alamazsak ölürüz. Dolayısıyla bir nefes alıp vermede Allah'a karşı iki tane şükür borcumuz var. Ondan sonra her şey yani Allah bize yaşamam için her şeyi vermiştir. Bizim topladıklarımız onun yanında bir şey değil. Bunun da kıymetini bilip Cenab-ı Hakk'a karşı kulluğumuzun şuurunda olmamız lazım. İşte burada bakıyoruz ki Allah-u Teala muhalif yapıda yarattığı ve imtihan ettiği için böyle bir yapı verdiği insan kendisini Allah'ın yerine koymaya gayret ediyor. Allah'ın yarattığı kainata kendi kafasına göre bir sistem kurmaya çalışıyor. İşte ölüp de Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkacağını hiç düşünmüyor ve bu arada çok ciddi manada bir çevre kirliliği, ahlak bozukluğu şu bu falan ortaya çıkarıyor. Şimdi bu genel girişten sonra şunu şey yapalım. Elbette biz birbirimizin işine ihtiyacı sahibiyiz. Ama hiçbiri diğerinin yanında köle gibi olmamalıdır. Çünkü bakın köle ne olmuş olur? Köle gibi olduğunuz zaman karşı taraf sizin bütün hürriyetinizi sınırlar. Hür olamazsınız. Dolayısıyla hani öyle bir sistem oluşturmak gerekir ki herkes işçi, herkes iş veren olsun. Yani şurada bir başkasına iş yapıyor, elbette yapacak ama bir başka yerde de kendisi üretecek. Üretim olmaz. Çünkü bu iş her zaman devam etmeyebilir ama hayatın ihtiyaçları, gerekleri her zaman vardır. Ama şu anda bulunduğumuz dünyada bir kapitalizm hakimiyeti söz konusu. Bakıyoruz ki kapitalizm dediğiniz ne? Kapital sermaye demektir. Sermaye hakimiyeti. Bu sermaye dediğimizde aslında burada defalarca derslerde yapmıştık. Bir balondan ibarettir. Aslında bugün cebimizdeki para, kredi kartımızdaki para, efendim işte yabancı para, şu bu falan hiçbir şeyi ifade edecek. Yani gerçekte herhangi bir değeri yok. İşte şey yapıyor, Amerikan Merkez Bankası şu kadar trilyon dolar bastı. Ne oluyor kardeşim bu? Ne? Neyin karşılığında? Hiçbir şeysi yok. Sadece karar aldık, bastırdık. Ondan sonra bir zihinleri etki altına alıyorlar. Tamam, Türkiye'ye eskiden bir çanta, iki çanta dolarla gelirler de şimdi gerek yok. Dijital olarak geliyor şey. İnternet üzerinde Türkiye sermaye girdi. Ya orada hiçbir şey olmayan rakamlar geliyor. Senin malını, mülkünü alıyor. Ya biraz kafayı çalıştırsana kardeşim. Bir de seviniyorsun Türkiye'ye. Ne geldi ya? Hiçbir şey yok. Onu sen yap. Niye ona bırakıyorsun? Neyse, işin bu tarafına girersek çok konuşuruz çünkü herkes bu açıdan dertli.
Evet, aynen.
Dertli olan çok. Ama bugün işçi işveren açısından şey yaparsak, bugün dünyada ciddi bir kölelik düzeni hakimdir. Nedir o kölelik düzeni? Bir yere bir işçi olarak girdiniz mi, tamam artık oranın şeyi haline geldiniz. Yani kölesi haline geldiniz. Niye? Böyle bir sistem oluşturulmuş ki, işte bir sigortası oluyor, her ay belli bir maaşı oluyor, işte dinlenmesi, bakıyorsunuz, görünce çok güzel, oh çok iyi, oh ne güzel. Fakat şimdi sen oradan onu alıyorsun ama sana iş veren pozisyonda olan kişi ne oluyor orada? Sana her ay maaş vermek zorunda kalıyor, sigortanı yatırmak zorunda kalıyor, bir de devlet oradan vergi alıyor. Ondan sonra bakıyorsunuz ki o işveren gibi gördüğünüz kişi aslında işçiden çok daha kötü durumda olan bir insan oluyor. Bir de devreye kredi kuruluşları giriyor. Kredi dedikleri işte bir para, borç para veriyor. O borç parayı diyor ki işte sen üretim yapacaksın, sana ne ihtiyacın var? 1 milyon liraya. Tamam, al 1 milyonu. Adam tabii bir sürü incelemelerden sonra diyor ki bu 1 milyonu işte bir yıl içerisinde vereceksin. Tamam, adam çok sevinçli bir şekilde alıyor. Oh ne güzel. Ondan sonra mal alacaksınız, üreteceksiniz, piyasaya süreceksiniz, satacaksınız, paraya çevireceksiniz, sonra adamın borcunu ödeyeceksiniz. Ben nasıl ödeyeceğim? Şimdi şöyle bir düşünün. Mesela diyelim ki ben çok iyi bir projem var. 1 milyon lirayla bu projeyi yaparım. Tamam, çok güzel, aldım. O proje için gerekli yatırımları yaptım. O projeden gerekli üretim için işçi koydum. İşte şurada iş yerimi açtım. Bakıyorsun ben daha 5 kuruş para kazanmadan devlet aldığım işçiden, işçiye ben ücret vereceğim, o yetmiyor. Devlet benden bir de sigorta parası alıyor. Bir de vergi alıyor. Ya ne vergisi? Ben daha para kazanamadım. Daha hiçbir şey yapamadım. Ondan sonra mal ürettim, piyasaya tam süreceğim. Bakıyorsun ki kredinin süresi dolmuş. Hadi o 1 milyon lira almıştın, geriye 1 milyon 100 bin lira vereceksin. Aa, lan ben daha piyasadan 1 kuruş para alamadım. O zaman bu defa diyor ki gel tekrar ben sana kredi vereyim diyor. Peki 1 milyon 100 bin liraya karşılık tutuyor, 1 milyon 300 bin liralık kredi veriyor. Diyor ki bunu al. Alıyor, çalışıyor adam. Bunda mecburen fiyatları artıyor, fiyatını yükseltiyor. Belli bir müddet sonra, tamam kardeşim, benim elimde mal vardır. Ortak olsam problem yok ama sen benden para istiyorsun. Sonra sen benim hiçbir riskime katılmıyorsun. Sen keyfine bakıyorsun. Umurunda bile değil. Ama ben orada işçilerle uğraşmışım. Piyasanın sıkıntılarıyla uğraşmışım. Sattığım malın bedelini alıp almamak konusunda bir sürü sıkıntılara girmiş. Sen umurunda değil. Bana o getir. Getirmezsen şu kadar. Olmazsa zaten ipotek koymuş oluyor. Gelip senden de malı alıyor. Şimdi insanların büyük büyük iş adamı gibi gördükleri kişilerin ne kadar büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu dışarıda onların hayatını yaşamayanların anlaması mümkün değildir. Adamlar zanneder ki işte o koskoca adamın şeyi var, fabrikası var, baksana işçileri var, şu kadar şey işte şeyleri var, arabalar var, ah keyfinde. Mesela şimdi Eskişehir'e giderken o yolun üzerinde kapalı fabrikalar vardı. Gene aynı mı?
Aynen, toprak, evet.
Evet, orada ne oluyor? Şu bahçesi mal dolu, içerisi mal dolu ama fabrika kapalı. Kapalı. Şey gibi oluyor yani, evet çok şişman bir vücut ama kan dolaşımı olmadığı için ölmüş, evet, oluyor vücut. Dolayısıyla bakın şu ayeti de okuyalım, arkadaşlarımızla şey yapalım. Şimdi esasen insanlığı köle yapan bu kredi sistemidir. Allah-u Teala şeyi Bakara suresi 275. ayette diyor ki, Estağfirullah, اَلَّذ۪ينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَى لَا يَكُومُونَ اِلَّا كَمَا يَكُومُ الَّذ۪ي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِ. Faiz yiyenlerin davranış tarzları şeytanın aklını çelip zihnini sarstığı kişinin davranışından farklı değildir. Onlar gibi de böyle şey yapamazlar. ذَلْكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَى. Çünkü bunun sebebi şu: alım satımda tıpkı faizi işlem gibi canım, ne fark eder? Yani 10 liralık malı bir ay vadeli 11 liraya satınca oluyorsun da, oluyor da niye ben 10 lirayı bir ay vadeli 11 liraya borç verdiğim zaman olmasın? Efendim sen bir evde kira alıyorsun, oluyor da niye bu şey ben de paranın kirasını alıyorum? Evet. Bakın bunlar tutuyorlar. Orta şeyde böyle aradaki ortak noktalara bakmıyorlar. Yani yapılan işlemlerdeki farklara bakmıyorlar, benzerliklere bakıyorlar. Benzerlik dediğiniz zaman Fatih Hoca ile Erdem Hoca arasında benzerliklere bakarsanız benim saymakla bitiremezsiniz. Evet. Ama birisine Fatih Orum, birisine Erdem Uygan diyorsanız aradaki farktan dolayı. Şimdi insanlar zihnini karıştırmak istediğiniz zaman hemen benzerliklere vurgu yaparsınız. E tamam, alım satım da faizin arasında benzerlikler var ama birisine alım satım, birisine faiz dememiz o aradaki farktan kaynaklanıyor. İşte bu şeytan hep bu benzerliklerden hareket ederek insanları saptırır. Yani bak, birisine mal ve yani iki farklı malı değiştiriyorsunuz alışverişte. Para ve mal değişimi de olabilir, mal değişimi de olabilir. Yani verdiğini geri istemiyorsun. Verdiğinin bedelini istiyorsun ama faizde 100 lira verip 110 lira istiyorsun. Ben şimdi 100 lirayla bu kupayı değiştirecek olsam, 100 lirayla kupanın bir eşitliği söz konusu mu? Denge kurulabilir mi? İki farklı şey. Dolayısıyla bir ay sonra 110 lira karşılığında bunu satsam bile o 110 lirayla da bunun arasında bir denge kurulamaz ki, farktan söz edilsin. Ama ben 100 lira verip 110 lira alacaksam, aldığım 100 lira, verdiğim 100 liranın karşılığı 10 lira fazladır. İşte o faiz olur. Şimdi burada ve halallahu el-bey'a ve harrama er-riba diyor Allahu Teala Bakara 275'te. Allah alım satımı helal, faizi işlemleri haram kılmıştır. Femen ca'ahu mev'izatun min rabbi fenteha felehu ma selef. Kime Rabbinden bir öğüt gelir, yani bu ayeti kim duyar, hemen duyar duymaz faizli işlemlere son verirse, o güne kadarki işlemlerden ben ona bağışladım diyor. Artık bundan sonra geçmişe hesap yapmasın, bu önüne baksın, geriye de artık bakmasın. Ve emruhu ilallah, onun inşallah kalmıştır. Femen ade fe ulaike ashabun narhum fiha halidun. Kim tekrar faiziyle dönerse onlar ateş ashabıdır, cehennem ashabıdır. Orada ebedi kalır. Şimdi esas size okumak istediğim ayet şu: Yemhakullahu riba ve yurbis sadakat. Allah faizi mahk eder. Mahk. Mahk ne demek? Mahk azaltır demek. Şimdi gökyüzündeki şeyin, ayın böyle azalıp hilal haline dönüşüp sonra batması, buna da imhak diyor Allahü Teala. Şimdi ya da mehak, yani Allahü Teala diyorum, yani şey Arap dilinde öyle deniyor, yanlış söyledim. Şimdi siz bir iş yapıyorsunuz, o krediyi aldığınız zaman son derece mutlu oluyorsunuz, bir şey gibi, dolunay gibi, of be yaşadık diyoruz. Tamam, daha ne isterim ki diyoruz. Fakat her geçen gün o dolunayda bir azalma oluyor. Oluyor. Bakıyorsunuz ki yarım ay olmuş. Azalıyor. Bakıyorsunuz hilale dönüşmüş. Azalıyor. Bakıyorsunuz batıp gitmiş. İşte firmalar böyle o maalesef. İşte batıp gitmemesi için para sahipleri bunları tamamen kendi emirlerine alıyorlar. Dışarıdan insanlar bunları iş sahibi zannediyor. Orada işçi olarak çalışıyorlar. Ve tamamen artık emir altına girmiş oluyorlar. Şimdi işte biz burada şey konusunu, işçi işveren derken yani bizim geleneksel manada değil, tüm sistem üzerinden genel bir giriş yaptık. Tabii burada biraz daha işi biraz daha özetlemek zorunda kalacağız. İstersen seni dinleyelim.
Tamam hocam, inşallah. Evet hocam, bugünkü sistemin kapitalist sistem olduğunu söyledi. Bugün dünyada hakimiyeti olduğu görülen sistemin ismi kapitalist sistem. Zaten isminden de anlaşıldığı üzere burada merkezde olan şey kapital, yani sermaye, para. Dolayısıyla baktığımızda sermayeyi amaç olarak gören, yani bir finansı güç olarak görüp buna sahip olmak üzerine kurulmuş bir sistem. Tabii bu sistem üzerinde insanın yeri ne derseniz, aslında az evvel hocamın özetlediği gibi en zengin sandığımız, en patron saydığımız kişi de aslında bu sistemde bir köle. Yani kendi içerisinde kendi köleleri olan başkasının kölesi. Herkes birbirinin kölesi durumunda. Oysa Rabbimiz az evvel hocamın okuduğu ayetlerde de herkesin kendi yetenekleri olan, kendi başına hür bireyler olduğunu, yalnızca Allah'a kulluk edileceğini söylüyor. Yani burada herkes kendi yeteneklerini kullanarak, evet birisinin yanında tabii ki işçi olacağız, başka bir yerde işveren olacağız, bir yerde yeteneğimizin, Allah'ın bize verdiği imkanları kullanarak üretime katkıda bulunacağız. Ama bunu Allah'a kulluk ederek, insanlara değil, Allah'a kulluk ederek herkes kendi elinden geleni en iyi şekilde yapmak üzere yapacak. Allah'ın verdiği imkanları en güzel şekilde kullanmak üzere. Mesela Allah birisine yetenek verir ama bir başkasına da parayı kullanma ya da sermayeyi yönetme ve onunla üretim yapma yeteneğini verir. Yani bu mesela bende olsa, birçok fabrikanın başına beni oturtsalar şahsen, herhalde orayı batırmam bir haftayı falan almaz. Yani dolayısıyla o insanların orada olmasının da bir sebebi var. Bütün bunlar Allah'a kulluğu doğru yapabilmek için olmalı aslında. Şimdi kapitalist sistemde amaç para dedik. Dolayısıyla böyle bir şey olunca da dünyadaki belli başlı birkaç kişi parayının tamamını, global küresel paranın tamamını yönetebilmek veya ellerinde tutabilmek için bir sistem kurgulamışlar. Bu da maalesef paranın belli yerlerde depolanmasını, işte o belli yerler tabii ki bankalar, finans kurumları vesaire, piyasadan çekilmesini ve bunun üzerine serbest dolaşımın önlenmesini sağlıyor. Oysa biz Kur'an'a baktığımızda Rabbimiz mesela bir kenti örnek veriyor. Nahil suresinin 112. ayetinde şöyle buyuruyor. Estağfirullah. Ve daraballahu meselen karyeten kânet âmineten mutmainneten. Allah emin, yani güvenlik içerisinde ve tatmin içerisindeki bir kenti örnek olarak veriyor. Şöyle diyor. Yetiha rızkuha regaden min külli mekan. Ona rızkı, geçimliği her yerden bol bol geliyor o şehre. Yani dolayısıyla burada malın, bir şehrin güvende olması için malın, rızkın oraya her yerden serbestçe akabilmesi, gelebilmesi, dolaşabilmesi lazım. Fekeferat bi en'umillah. Sonra o kentin ahalisi Allah'ın nimetlerine nankörlük ediyor. Feezâkehumullâhu libâsel cû'i vel havfi. Sonra Allah onlara açlığın ve korkunun, korkuyu tattırıyor diyelim. Bimâ kânû yesnaûn, kendi üretimlerinden kaynaklanan, kendi yaptıklarından kaynaklanan açlığı ve korkuyu onlara tattırıyor. Yani demek ki malın, rızkın, paranın serbestçe dolaşımda olmadığı bir yerde açlık ve korku ile imtihan ediliyor insan. Bununla bu tattırılıyor. Zaten bugün baktığımızda da kapitalist sistemlerde insanlara sürekli bir geleceklerinden korkmaları pompalanıyor. Mesela daha yeni çocuğu olmuş birisine, ya işte bu çocuğun geleceğini düşünmelisin, hemen şimdiden onun için bir hesap aç, şurada vadeli bir yatırım yap, işte şöyle faizi alırsın, böyle bilmem ne alırsın, işte emekliliğinde aman aç kalırsın, açıkta kalırsın, şimdiden sen elin para tutarken bir şeyler kenara koy da şöyle yap, böyle yap. Yani bunlar bizim çocuğumuzun büyüdüğünde ya da bizim yaşlandığımızda sanki haşa Allah'ın olmadığı bir dünya hayaliyle yapılmış, tamamen kapitalist sisteme şey taşıyan, belki yakıt taşıyan, o kazana yakıt taşıyan söylemler haline geliyor. Peki mal nasıl dolaşacak piyasada dediğimiz zaman da Rabbimiz bunun ana temel ilkesini burada hocamdan yüzlerce kez dinlediğimiz ayette Nisa suresinin 29. ayetinde zaten bize gösteriyor. Şöyle buyuruyor. Ya eyyühellezine amenu. Ey iman edenler, la te'kulu envalekum beynekum bil batıl. Aranızda malları aranızda batıl yollarla yemeyin. İlla en tekune ticareten anteradin minkum. Aranızda rızaya dayalı ticaretle ancak o malları değiş tokuş edin. Malı böyle aranızda dolaştırın ya da yiyin diyebiliriz. Yani dolayısıyla malın para kazanmanın ana unsuru, umdesi, doğru olanı ticaretle yapılan, batıl olmayanı diyelim ya da ticaretle olan şeydir. Nedir ticaret dediğimizde de işte malın kimi yerde miktarının, yani niteliğinin, niceliğinin veya işte bulunduğu yerin vasıflarının, özelliklerinin değiştirilerek tekrar elden çıkarılması suretiyle kar elde edilmesi olarak belki kabaca tanımlayabiliriz.
Yani orada o ticaret derken sadece mal değil, aynı zamanda hizmet de var.
Tabii, aynen
yani
öyle.
Çünkü doğru. O hizmet evet, olmazsa mal olmaz.
Evet.
Bir yerden taşıyor.
Tabii yani onun nakliyesini yapan kişi var. Bugün turizm sektörü var, sağlık sektörü var. Bunlar tamamen hizmet üzerine kurulmuş sektörler. Rabbimiz şöyle devam ediyor. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ. Ama kendinizi öldürmeyin. Yani eğer siz bu sistemi ticaret üzerine değil de batıl yollar üzerine kurarsanız, işte bunlardan başta gelenlerinden bir tanesi faizli sistem, o zaman bunu kendimizi öldürmek olarak tarif ediyor Rabbimiz ki bugün zaten kapitalist sistemde geçerli olan maalesef bu. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَح۪يمًا. Allah sizin için size çok merhamet sahibidir, ikramda bulunur buyuruyor Rabbimiz. Şimdi tabii kapitalist sistemin en önemli şeysi, yanlışlarından biri belki bu faizin de sonucu olarak az evvel sizin anlattığınız gibi hocam, paranın belli bir yerde birikmesi. Oysa Rabbimiz kenz etmeyi, parayı kenz etmeyi çok sert bir dille yasaklıyor. Tevbe suresinin 34. ayetinde. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, inne kethiran minel ahbari ve ruhbani, ilim adamlarının ve din adamlarının çoğu leyekulune envalen nasi bil batıl, insanların mallarını batıl yolla yerler, ve yasuddune an sebilillah, ve Allah'ın yolundan onları yaparlar,
engellerler.
Vellezine yeknizune zehebe vel fıdda, altını ve gümüşü kenz edenler, yani bir yerde biriktirenler, yığanlar diyelim. وَلَا يُنْفِكُونَهَا ف۪ي سَب۪يلِ اللّٰهِ, ve bunları Allah yolunda harcamayanlar, فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَل۪يمٍ, onları acıklı bir azapla müjdele buyuruyor Rabbimiz. Yani bu kadar sert bir dille malın bir yerde depo, mal derken yani paranın, altının, gümüşün bir yerde depolanması bu şekilde Kur'an'da bizlere anlatılıyor. Bu da yine sürekli dolaşımda olmasının bir göstergesi. Zaten faiz sisteminin yerine Allah infak etmeyi, zekat vermeyi buyurduğuna göre bu da bu iki sistem arasındaki zaten temel farkı gösteriyor. Bir tanesi malı tamamen, parayı tamamen piyasadan çekiyor. Yani kanı vücuttan emmek gibi. Bir diğeri her imkanda, her sıkıntıda başvurabileceğini, sıkıntısı olanın başvurabileceği ama herkesin de piyasaya süreceği bir mal karşılığı zekat verme olarak ve bunu da bir ibadet olarak Rabbimiz sürekli bize söylüyor. Yine faizli sistemin, kapitalist sistemin, faizli sistemin ayakta durabilmesinin en önemli kısmı da işte bugün medyayla, sosyal medyayla ortaya çıkarılan ve işte kulaktan kulağa, hatta insanlar üzerinde artık neredeyse aksini iddia edenlerin dışlandığı şekliyle aç kalacakları korkusu. Yani bugün siz Allah'a güven, böyle bir şey olur mu? Böyle bir yatırım olur mu? Finans sektörü ne demek? Yani bir para üzerinden para kazanmak ne demek? Bir insan bunu düşünmemeli bile dediğiniz zaman siz dışlanıyorsunuz. Dolayısıyla bu korkunun şeytanlar tarafından Rabbimiz yayıldığını da Bakara suresinde 228. ayetinde 268. ayette Rabbimiz şöyle buyuruyor. Eşşeytanu ya'idukumul fakra. Allah şeytanlar sizi şeytan sizi fakirlik korkusuyla fakirlik ile korkutur ve ye'murukum bil fahşa ve çirkin işleri size emreder. Vallahu ya'idukum mağfireten minhu ve fadlen. Allah ise size kendisinden bir bağışlama ve bir lütufla size vaat eder. Allahu vasiun alim. Allah imkanları geniş olan ve bilendir. Yu'til hikmete ve men yeşa. Bundan sonraki ayetin bu olması da belki Fatih Hocam değinecektir bilmiyorum. Bu ayetin olması da çok enteresan. Yani hikmeti biz gereğini yapana, hikmet gereğini yapana verilir buyuruyor Rabbimiz. Yani çalışan herkes üretim yapmanın yollarını da bu şekilde Rabbimizden almış oluyor. Ve men yu'tel hikmete fekat utiye hayran kefira. Kime de o hikmet verildiyse ona çok iyi şeyler verilmiştir. Ve ma yezzekkeru illa ulul elbab. Bunu doğru düşünen, aklının yolu izleyenlerden başkası tezekkür etmez. Buyuruyor Rabbimiz. Yine ve keyyin min dabbetin la tahmilu rızkaha. Yeryüzünde birçok ne kadar nice şeyler, yaratıklar var ki rızıklarını taşıyamazlar. Allahu yerzukuha. Onları Allah rızıklandırıyor ve iyyakum. Ve sizi de Allah rızıklandırıyor buyuruyor Rabbimiz. Ve huve semiul alim. O işitendir, dinleyendir ve bilendir. Yani bir müminin gelecek korkusu diye bir şey olmaz. Bir mümin doğru bir şekilde Allah'ın batıl olmadığını söylediği, meşru kıldığı yollarla daima çalışır ve Allah'tan bunun karşılığını bekler. Ha az olur, çok olur. Bunlar zaten imtihana tabi şeyler. Biz burada herhangi bir ölçüyü biz belirlemiyoruz. Ölçüyü belirleyen daima Rabbimizdir. Biz emeğimizi ortaya koyarız, Allah'a kulluğu doğru yaparız, karşılığını Allah'tan bekleriz. Benim söyleyeceklerim bu kadar hocam.
Evet tabii güzel, Allah razı olsun. Burada şu Nisa suresinin 29. ayet üzerinde kısaca tekrar durmakta fayda. Şimdi diyor ki Allahü Teala eyyühellezine amenü la te'kul envalekum beynekum bil batıl. Müminler mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Peki batıl yollarla yememek nasıl olur? İlla en tekune ticareten antiradim minkum. Sadece karşılıklı rızayla olan ticaret şeklinde olabilir. Tabi buradaki mal dediğimiz, az önce de söylediğimiz gibi mal ve hizmet. Çünkü o hizmet olmadan, yani siz istediğiniz kadar mal üretin, o benim pazarıma gelmeden ben ondan yararlanamam. Dolayısıyla hatta tamam buraya kadar un geldi, fırıncı ekmek pişirmese ya da birisi onu ekmeğe çevirmese gene yararlanamam. Dolayısıyla mal ve hizmet üretiminin önüne hiçbir engel konamaz. İşte bugün maalesef mal üretiminin önünde de hizmet üretiminin önünde de inanılmaz engeller var. Bunu kapitalist sistem koymuştur. Biz Müslümanlar olarak bu şey yaparsak, bakın kapitalist sistemi batırmak kadar kolay bir şey yoktur. Son derece kolay bir şey, bir durum vardır kapitalist sistemi batırma hususunda. Niye? Çünkü o kadar çok yanlışları var ki. O kadar çok yanlışları var ki. Şimdi işçi işveren ilişkiler, yani bir insanın bir işçiyi yanına alması onun işlediği en büyük suç gibi oldu bugün. O hale getirdiler. Adamın hadi, halbuki bunlar öyle olmazdı ki. İşçi işveren karşılıklı asla bir yanlışa düşmek için karşılıklı hür iradeleriyle anlaşmalılar. Adam alıyor, yok efendim devlet diyor ki bana buradan vergi verin. Ne vergisi kardeşim ya? Yok efendim buna sigorta. Ne sigortası ya? Ne sigortası? Şimdi denir ki peki yani bu işçi yarın aç kalırsa ne olsun? Bakın Kur'an-ı Kerim her şeyin sistemini kurmuştur. Kur'an'da zekat denen bir şey vardır. Zekat insanların ürettiği maldan Yani fazla olan kendi ihtiyaçlarının üzerinde olandan alınır. Dolayısıyla o zekat 8 sınıfa pay edilir. 8 sınıfın içerisinde fakirler ve miskinler vardır. Miskinler işsiz kalanlar demektir. İşsizler için zekat denen bir sistemimiz var. O sistemi biz uygulamaya koyduğumuz zaman insan miskin hale geldiği zaman, yani geçinemeyecek duruma geldiği zaman ondan yardımlar. Miskin dediğimiz şu, dışarıdan insanlar onu çok zengin gibi görürler. Ama aslında bir şeysi yoktur. Yani o da kimseden istemeye de çekinir, utanır da. Fakir insanlar bilir yani. Şimdi onlara ayrılacak bir şeyi zaten Allah-u Teala baştan koymuş sistemine. Rahmetli Turgut Özal başbakanken bir çalışma yapmıştık. Devlet Planlama Teşkilatı'ndan da uzmanlar gelmişlerdi. Eskiden bu ilmi çalışmaları biz Türkiye çapında ve uluslararası çapta yapardık. Son zamanlarda bu tabii iyice şey yaptı, değişti neyse. Şimdi Türkiye'de zekat potansiyeli diye bir çalışma yapmıştık. Türkiye'nin sistemi zekata göre kurulmuş değil. Ama Devlet Planlama Teşkilatı'nın verilerine göre bir çalışma yapmıştık. O zaman şöyle bir şey ortaya çıkmıştı. Bu tabii 80'li yılların başındaydı. Yani 83'te falan hatırladığım kadarıyla başbakan olmuştu. İşte ondan sonra. 80'li yıllardaydı yani. Tam yılını tam hatırlamıyorum. Şimdi o zaman Türkiye'nin bütçesinin 4 katı kadar zekat potansiyeli vardı. Bugün bütçenin 8'de Kur'an-ı Kerim o 8 sınıftan fakirler ve miskinler diyor. 8'de 2'ye tekabül ediyor. Yani siz yani öyle bir o sistemi ortaya koyabilirsek ne işçi sıkıntıya giriyor, ne işveren sıkıntıya giriyor. Ve ondan dolayı devlet de sıkıntıya girmiyor. Sigorta diye bir ayrı bir sisteme de gerek yok. Ha kuruyorlarsa kursunlar. Onda herhangi bir sakıncası yok ama onlar kendi aralarında kursunlar. Bir işvereni sıkıntıya sokarak değil. İşte bugün işte devletin ne vergisi kardeşim? İşte vergi. Adam bir üretsin. Bir artı değer üretsin. O ürettiği artı değerden alacaksın vergini. İşte şimdi biz bak bu şu suyu içiyorsun. Şu suyun bedeninin içerisinde belki %50, %60'a yakını vergi ve faizdir. Yani bugün en fakir insan da faiz ödemek zorunda kalıyor. Ne demek? Adam ödediği faiz değil ama o faizin sebep olduğu fiyat artışından ciddi manada etkileniyor. Ondan sonra işveren de aynı şekilde. Devletler de bugünün yapısı içerisinde devletler de aslında işçi pozisyondadır. Yani köle pozisyondadır. Öyle acayip bir sistem kurulmuştur ki. Fakat bu sistemi, demin söylediğim gibi bu sistemi batırmak kadar da kolay bir şey yoktur. Ama insanlar, az önce senin de söylediğin gibi, öyle korku pompalanıyor ki insanlara zannediyor ki bir şey olacak.
Bir yandan da hocam insanlar eğitim sistemiyle şunla bunla üretimden de uzaklaşmış vaziyetteler. Yani bugün üniversiteden mezun olan bir çocuk en fazla şuna bakıyor. Ne kadar rahat bir yere bir an evvel kapağı atarsam ya da işte devlet memuru olayım de hayatım kurtulsun.
Yani bütün amaç işçi olmak.
Amaç bu. Evet sadece bu. Başka bir şey
işçi değil. Olmak. Halbuki kardeşim bir kere bugünkü eğitim sisteminin bir an önce ortadan kaldırılması lazım. Böyle bir eğitim sistemi olamaz. Bakın, işte ilkokulda şu kadar yıl şey yapıyorsunuz, evet. Ortaokulda şu kadar yıl, üniversitede bu kadar. Peki çıktığın zaman ne? Hiçbir iş beceremiyorsunuz.
Ne iş yapabileceğinizi bile bilmiyorsunuz hocam.
Ne iş yapabileceğinizi
kendinizin ne işe yarayacağınızı bilmiyorsunuz.
Evet. Bak şimdi ben her zaman anlatıyorum ama yine anlatmak istiyorum. Allah rahmet eylesin babam, ilkokul 4. sınıftan itibaren beni bizim iş yerine aldı. Hem işçilik hem patronluk yaptı. Hatta ilkokul 4'e gelmeden önce de bana para verdi. Oğlum git bir şey al sat. Ne alayım? Ne alıyorsan al dedi. Allah Allah. Sonra etrafta baktım, millet keskin nane satıyor. Gittim aldım, satmaya başladım. Şimdi orada adı hiç unutmuyorum. Yani naneli şeker şey yaptık. Para kazandım, bir çifte çorap aldım. Akşam geldim eve, babam, ulan oğlum senin çorabın yok mu? Niye aldın? Bilmiyor ki, benim gözümde çok değerli o. Kendi paramla almışım.
İyi ki şeydi.
Şimdi ondan sonra iş yerine koydu. Sonra işte Allah'a çok şükür hem okuduk hem bir iş içerisinde çalıştık falan. İşte sonra İstanbul Müftü Yardımcısı oldum. Sonra babam rahatsızlığından dolayı bir sürü şeyler oldu. Rahmetli annem dedi ki, oğlum dedi, şu kardeşlerine de bir iş bul da çalışsınlar. Anneme dedim ki, anne, Hazreti Ömer demiş ki bir evden bir kurban yeter. Ben bu aileden işçi olarak ben yeterim dedim. Ben devlete şey yaptım, çalışıyorum. Bunlar iş adamı olacaklar. Ve onlar hiçbir tanesini şey yapmadık. Allah'a çok şükür hepsi gayet güzel bir şekilde şu anda üretim yapıyorlar. Dolayısıyla biz bu sistemi değiştirmek zorundayız. Bu sistem işçi yetiştiriyor. Ve bir de o bir ilim diye insanların zihinlerine yerleştirdikleri şeyler aslında o dünyayı sömürmek isteyenlerin istedikleri tipin yetiştirilmesi için.
Değirmenlerine su taşıyor. Evet,
evet, onlara su taşınıyor. Onun için efendim şeyde işte mallarınızı batıl yollarla yemeyin diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye vardığı zaman bir pazar yeri kurdu. Yolda hiç kimseyi yolda karşılamayacaksınız dedi. Çünkü satıcılar yolda karşıladığınız zaman piyasayı bilmez. Çok ucuz fiyatta malını satar gider. Halbuki gelecek buraya. Piyasanın içine girecek. O gün oluşmuş fiyata göre mal satacak. Ve hiç kimse pazar yerinde yer tutmayacak demiş. Kim getirirse, bugün burada bu konuşlanıyor, yarın başkası, öbür gün başkası. Kısa sürede Medine'de Yahudiler hakim. Yahudilerin hakimiyetini ortadan kaldırmıştır Resulullah kısa sürede. Onun için az önce diyorum, kapitalist sistemi batırmak kadar kolay bir şey yoktur. Ama insanların zihinleri öyle bir şartlandırılmış ki söylüyorsun anlamıyor.
Evet.
Yani Allah'a şükür ben bu konuda en az 30 sene süren çalışmalarım olmuştur, ilmi çalışmalar. Ya öyle şartlandırılıyor ki muhatabınız hiçbir şey anlamıyor. Dolayısıyla bizim bugün işte şu ayet, o senin okuduğun Nisa suresi 29. ayet son derece temel bir ayettir. Asla işçiyi sıkıntıya sokmayan, işçi verene sıkıntısı yok sokmayan, birini diğerine köle yapmayan bir yeni bir sistem oluşturma mecburiyetindeyiz. O sistemle Türkiye'yi inşallah dünyaya örnek yapıp tüm dünyayı kölelikten kurtarmanın yollarını göstermeliyiz ki o insanlar Allah'ın kitabına yönelmeye başlasınlar. Evet, şimdi Fatih Hoca'yı bir dinleyelim.
Evet, bu işçi işveren münasebetlerini konuşuyoruz. Burada bu işçi ve işveren münasebetlerinin ele alınacağı zemin insanın yaratılışında belirleyici olan fıtrat zemini. Çünkü bütün kainatı yaratan yüce yaratıcı, insanı yaratan yüce yaratıcı bizimle ilgili en doğru şeyleri söyleyen, en iyi istikameti çizen varlıktır. Peki Rabbimiz bizi nasıl tanımlamış ve bizim özelliklerimizle alakalı, bizim rızkı kazanmak için neler yapmamız gerektiğine dair bizlere neler söylemiş? Yani temel ilkelerimiz ne olmalı? Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Rabbimiz pek çok ayetinde insanın dişi ve erkekten yaratıldığını söylüyor. Bu bizim temel vasfımız. İşte pek çok ayette inna halaknakum min zekerin ve ünsa. Ve bizi erkek ve dişi olarak yaratan yüce yaratıcı bizim birbirimize, yani erkeğin ve dişinin birbirine olan üstünlüklerini ve birbirine olan ihtiyaçlarını da söylüyor. Yani zemin bu. Farklılıklar birbirlerine olan ihtiyaçları da zorunlu kılıyor. Yine insanın bari, Allah-u Teala'nın bari vasfıyla insanın eşsiz, yani nevi şahsına münhasır yaratıldığını. Yani işte Allah bir insanın oluşum sürecine onay veriyorsa, o kula dair Rabbimizin bir beklentisi ve insanların da okuldan kazanımları olması lazım. Yani bir çocuk doğuyorsa, yeni bir bebek dünyaya geliyorsa dünyanın herhangi bir yerinde, bu bir sarayda doğan bebek de olabilir, üstü çatısı bile olmayan bir barakada, bir mağarada doğan bir bebek bile olabilir. Eğer Rabbimiz onun yaşamasına imkan verdi ve bu emri verdiyse, demek ki Rabbimizin o insandan, o çocuktan bir beklentisi var. Ve insanların da ondan kazanımları olması gerekiyor. Çünkü Rabbimiz her insanı özel yaratmış ve bu farklı özelliklerin diğer insanlar için de önemli olduğunu söylüyor. Yine Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de insanın sosyal bir varlık olduğuna dikkat çekiyor. Yani insan yalnız başına, amaç bir dağ başına gitmek veya kimsenin olmadığı bir adaya gidip yalnız başına yaşamak, Allah'a orada kulluk etmek değil. İnsanlarla ilişkiye girmek, insanlara faydalı olmak, katma değer üretmek, salih amel yapmak, açıkta kalanın o ihtiyacını gidermek, bize böyle yükümlülükler yüklüyor Rabbimiz. Hucurat suresinin 13. ayetinde ya eyyühennasu inna halaknakum min zekerin ve ünsa, ey insanlar biz sizi bir erkek ve dişiden yarattık, ve ceannakum şuuben ve kabaile litearufu, işte sizi milletlere, kabilelere, boylara ayırdık ki birbirinizle tanışın, bir araya gelin. Niçin? Yani evcilik mi oynayacağız? Ya bu mu yani? Vakit mi geçirmek için? Hayır. Demek ki bir araya gelmemizde bir maksat var, bir katma değer oluşacak. Biz onlardan bir şeyler göreceğiz, öğreneceğiz. Onlar bizlerden bir şeyler öğrenecek ve böylelikle bir gelişme sağlanmış olacak. Yine İnne ekremeküm indallahi etkakum, tabii neticede Allah katında en iyi olanınız, en değerli olanınız da bu işleri yaparken, hangi iş ise o, Allah'a olan saygısını yitirmeden, Allah'tan korkarak, Allah'tan çekinerek o çizgide bu işleri yapan, yanlış yapmayan insanlardır Allah katında değerli olanlar. Bu sebeple bir iş bölümü, herkesin iyi olduğu alanda kendisini yetiştirmesi çok önemli bir konu. Mesela bununla alakalı tabii bu ayeti farklı bir şekilde değerlendirenler de var ama Zariyat suresinin ilk ayetlerinde Rabbimiz ve zariyati zerve, zirveye tırmananlar, felhamilati vikra, yük altına girenler, felcariyat yusra, kolayca yol bulanlar, felmukassimat emra, ve işi paylaştıranlar hakkı için. Bunların önemine dikkat çekiyor, yemin ediyor. Yani burada da bir iş bölümünden, işte ağır da olsa o işin altına giren insanlardan, bunlardan övgüyle bahsediliyor. Dolayısıyla insanlar daha küçük yaştan itibaren, biraz önce hocam değindi, kendi yeteneklerini keşfetmeye ve bunu insanlık uğruna kullanmaya çalışan bireyler haline gelmesi için eğitimin düzenlenmesi lazım. Kur'an-ı Kerim'de bakıldığında İbrahim Aleyhisselam ile İsmail Aleyhisselam arasında, yani bir baba oğul ama daha yeni babasının yanında yeni yeni takılmaya başlayan bir oğul İsmail ile alakalı, İbrahim Aleyhisselam gördüğü bir rüyayı ona soruyor. Onu anlatıyor. Ben bir rüya gördüm. Fenzur mezâ terâ diyor. Ya bu hakikaten İbrahim gibi bir nebinin, ki İbrahim Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Kerim'den okuduğumuz zaman, yani öyle ilkeleri olan, öyle dik duruşu olan bir nebi ki, tek başına bir ümmet, tek başına bir toplum ama yanında yeni yeni onunla takılmaya başlamış çocuğuna, senin bu konudaki görüşün nedir oğlum diyor. Ya çok acayip ve onun yetiştirdiği bir evlat da baba, Allah sana ne emrediyorsa onu yaptı. Yani bu hakikaten bir evladın yetiştirilmesi, kendine güvenin, ilkelerin o yaşta olması açısından çok önemli. Yine devamında İbrahim ve İsmail Aleyhisselam Kabe'yi bina ediyorlar. Yani insanlık adına öyle bir iş yapıyor ki baba ve oğul. Kabe'yi tekrar insanların orada hac yapmaları, tavaf etmeleri için mamur hale getiriyor. Ve dahası o çocuğu orada bırakıyor. Sen burada kal diyor. Orada evleniyor, orada bir nesil oluşuyor. Ve Muhammed Aleyhisselam onun neslinden geliyor.
Mekkelilerin tamamı onun evet, neslinden tabii.
Yani ne yaptığını bilen, kendine güvenen, korkmayan, çekinmeyen insanlar yetiştirmek zorundayız. Ve kendine güven olunca tabii yine hatırlamamız gereken bir nebi var Kur'an-ı Kerim'de, Yusuf Aleyhisselam. Yani Yusuf Aleyhisselam bakıyor ki kendisinin iyi yapacağı bir iş var ortada, devlet kademesinde, hem de üst düzey bir iş. Krala kaleci anne ala hazainil art diyor. Yani buranın bütün hazinelerini benim emrime ver diyor. Ben devamlı da inni hafizun alayım diyor. Ben bu işi iyi bilirim diyor. Bana güvenebilirsin diyor. Yani iyi olduğu bir yönü keşfetmiş ve bunu açıkça ortaya koyuyor. Şimdi böylesi bir insanı siz köle yapabilir misiniz? Sen şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Bana, sen bana mecbursun diyor yani.
Evet.
Bu işi benden iyi kimse yapamaz, sen bana mecbursun diyor. Onda böyle bir özellik vardı Allah'ın
diye. Karşısındaki kişi de
devlet
başkanı. Kral
hocam, devletin başı yani. Bu, ona söylüyor. Peki Yusuf Aleyhisselam'da böyle bir yetenek vardı, Allah'ın yarattığı diğer kullarda yetenekler yok mu? Her kul özel, Allah bari sıfatına, vasfına sahip bir yaratıcı. Yine insan hikmete ulaşmayı hedef edinmeli. Rabbimizin işçi işveren münasebetlerinde yine bize örnek gösterdiği ilke olarak Bakara suresinin 269. ayeti, yu'til hikmete men yeşa. Ben hikmeti, yani herhangi bir konu, neyse ney, sağlıkla alakalı olabilir, ekonomiyle alakalı olabilir, sanayiyle alakalı olabilir, neyse ney, orada insanlara katma değer sağlayan, insanların sorununu çözen bir hikmeti Allah o işin gereğini yapana veririm diyor. Ya bu bir vaattir ve bu bütün insanlara, kadın erkek, bütün insanlara Allah'ın vaadidir. Ve devamında da, ve men yu'til hikmete fakat ütiye hayran kesira. Ve bu gereğini yapar, Allah da ona bu çözümü sunar ise, işte bu hayırlara nail olmuş bir kuldur. Ve bütün kullar bu potansiyeli taşımaktadır. Yani bir adamın fabrikasında çalışan bir adam da bu potansiyeli taşımaktadır. O fabrikanın sahibi de o potansiyeli taşımaktadır. Amaç bu işte, böylelikle köleliğe özendirilmeyen bir toplum. Yine Kur'an-ı Kerim'de köleliğe insanların asla razı gelmemesi gerektiğine dair çok ilginç ifadeler var. Hep okuyoruz burada. Melekler insanların canlarını alırken bazılarına kötü davranıyorlar. Siz müstazafsınız, yani eziksiniz diyorlar. Yani çok ilginç. Melek bir insanın canını alırken kula sen ezik bir kulsun diye eziyet ediyor. Ve devamında da diyor ki innel arda vesiatun. Yani yeryüzü geniş değil miydi? Niye gitmedin başka yerlere? Niye başka yerlerde bir arayış içerisine girmedin? Sıkıştın, kaldın burada. Köleliğe mahkum oldun. Ya Kur'an-ı Kerim'in Allah-u Teala'nın ve can alan meleklerin bile kabul etmeyeceği bir tavırdır. Bir yere sıkışıp kalmak ve ezik bir hayata razı olmak. Ankebut 56'da ya ibadiyellezine amenü, ey benim iman eden kullarım, yani bana inandığını söyleyen kullarım, güvendiğini söyleyen kullarım, inne ardı vasiatun, benim arzım geniştir. Yani bir toprak parçasında, işte hep bugünlerde söylenen coğrafya kaderdir, ne yapalım işte bizim coğrafyamız böyle. Yani sınırları çizen sensin. Bu yeryüzü Allah'ındır ve hepsini senin emrine vermiş. Devamında da feiyyaya fe'budun. Bu ayet, bu sonu da çok ilginç yani. Ona buna kulluk etmene gerek yoktu. Sadece bana kulluk etsen yeterdi. Sıkıştın bir yere, birilerine kulluk ettin. O kulluğu sadece bana yapsaydın ve arzımın da geniş olduğunu görseydin, her yer Allah'ın.
Yani şuranın daha üstünlüğü yok ki. Burada, evet. Burada şey yapamıyorsan git başka yere.
Evet. Yine Zümer suresinin 10. ayetinde kul ya ibadiyellezine amenü teku rabbeküm, ey iman eden kullar, Allah'tan, Rabbinizden sakının. Lillezine ahsenu fi hazihi dünya hasene, bu dünyada güzel işler yapanlara güzellik vardır. Ve ardullahi vasiatun, ve Allah'ın arzı da geniştir. İnnemâ yübeffes sâbirûne ecrahum bi gayri hisâb. İşte bu şekilde dik duran, gereğini yapan, sağlam olan adamlara Allah hesapsızca karşılığını verir. Yani bu vaat, hocam şimdi zaman zaman işte bir takım finans kuruluşları, uluslararası şeyler not veriyorlar ülkelere. Bu ülkelerin içerisinde Müslüman ülkeler de var. Yani öteki dediğimiz adam Müslüman ülkelere not veriyor. Diyor ki bunun notu A artı, B işte negatif, şöyle böyle. Ve bunlardan iyi not alabilmek için herkes bir çaba içerisinde. Yani bu da aslında verdiği not da tamamen algı yani.
Tabii canım.
Tamamen algı.
Zaten neye dayanarak veriyorsun ki?
Oysa Allah-u Teala gereğini yaparsanız size vereceğim şeyin karşılığının hesabı olmaz diyor. Bir gayri hesap. Böyle bir vaatte bulunuyor. Şimdi bütün insanlar bu ilkeler üzerinde hayatı yaşasalar siz o fabrikada işçi de olsanız veya herhangi bir şirkette bir görevli de olsanız, siz oraya katma değer sağlayan bir insansanız siz vazgeçilmez insansınız. Yeteneğinizle oradasınız. Dolayısıyla oranın başındaki insan sizi oradan kovmak için değil, sizi oradan tutmak için yarışır. Çünkü kendi işi için de siz önemlisiniz. İşte Allah-u Teala işçi işveren münasebetleriyle alakalı insanın aslında ne kadar yetenekli olduğunu, ne kadar üretebileceğini, nelere sahip olabileceğine dair vurgular yapıyor. Ve istihdamın amacı da yine Kur'an-ı Kerim'e bakıldığında işte hikmete ulaşma, üretme, salih amel, yani iyi şeyler bütün insanlık için, yani sabahtan akşama kadar oturmak değil, gerçekten her ne iş yapılıyorsa, işte hocam biraz önce sadece ticaret alıp verme değil, hizmet, ulaşım, sağlık, pek çok sektör, hangi iş yapıyorsanız orada bir üretim, insanlara bir katma değer, ki Kur'an-ı Kerim vellezinehum lizzekati failun diyor, yani namaz kılmak günde 5 vakit nasıl boynumuzun borcuysa onunla eş değer bir emir zekat. Bu zekatı verebilmek için senin bir şeyler üretmen lazım. En azından üretmeye gayret etmen lazım ki başkalarına yardımcı olabilesin. Dolayısıyla burada asıl amaç da bir şeyler üretmek ve insanlığa faydalı olmak. Her insan böyle olursa İşçi işveren münasebetleri Allah'ın bu çizdiği çizgiler üzerinde bu zeminde gerçekleşir. Köleliğe, istismara, zulme değil, bütün insanlığın oradan bir hayrına neticelenecek bir sisteme oluşur.
Evet, doğru. Şimdi asıl mesele, yani her Müslüman söylüyor, İyyâke na'bud. Ya Rabbi, köleliği yalnız sana yaparız. Yani biz Allah'ın kuluyuz. Kulluk yalnız sana. Ve İyyâke nestaîn, yardımı da yalnız senden isteriz. Dolayısıyla insanların hürriyet içerisinde olması lazım. Borç sistemi insanların elinden hürriyeti tamamen alır. Ve o borç veren kişiye köle yapar. O borç veren kişinin de yaptığı bir şey olmadığı için her defasında daha da zalimleşmeye başlar. Çünkü kendisi için bir şey zannetmeye başlar. İlah haline getirir falan. İşte sistemleri kurar, şu bu. Bugün insanların zihinleri de bu sistemi öylesine şartlandırılıyor ki, dikkat edin, her akşam televizyonu açıyorsunuz, televizyonda mutlaka ekonomiyle ilgili birisi çıkıyor ve ben o ekonomiyle ilgili birisi çıktığı zaman hemen kapatıyorum. Çünkü onu bilerek konuşana rastlamak hemen hemen nadiren, birisinin burazanlığını yapıyorlar. Farkında değiller yaptıklarını ve bilerek de yapmıyorlar. Çünkü öyle bir ezberle yetişmiş o insanlar, kendilerini ekonomist zannediyorlar. Hayatta bir tane simit satmamışlar ki bir alışverişin ne demek olduğunu bilsinler. Bir şey üretmemişler ki. Dolayısıyla bu, tekrar ediyorum, bu sistemi A'dan Z'ye değiştirmek zorundayız. Şimdi şu ayet-i kerimeyi tekrar okuyayım ve dersimizi bitirmiş olalım. Bütün dersin özeti, mahiyetine Nisa suresinin 29. ayeti. Allah-u Teala diyor ki: Ya yüllezîne âmenû lâ te'kulû envâlekum beynekum bil bâtıl. Müminler, mallarınızı aranızda batıl yollarla yemeyin. Yani Allah'ın istemediği şekillerde yemeyin. Faiz batıl yoldur, rüşvet batıl yoldur. Birisini böyle zorla çalıştırmak, birisinin hürriyetine müdahale etmek, ne bileyim, yani işte bugünkü vergi sistemi tamamen batıl bir sistemdir. Bugünkü hukuk sistemi maalesef batıl bir sistemdir. Bugünkü işte ekonomi dediğimiz tamamen batıl esaslar üzerine kurulmuştur. herkes hür, tam bir hürriyet içerisinde, herkesin birbiriyle yarışacakları bir ortam içerisinde olacakları bir sistem oluşturmamız lazım. Ekonomide böyle olmalıdır. O zaman birdenbire bakarsınız ki her şey şaha kaşa kalkar ve bütün dünyada ciddi bir rahatlama olur. İşte bugün dikkat edin, köyler boşaldı, üretim yok, her şey yok. Yani herkes acayip bir bağımlılık ortaya çıktı maalesef. Evet. Diyor ki karşılıklı rıza ile yapacağınız ticaret hariç, yani mal ve hizmet şeyi, ticareti, mal ve hizmet alım satımı mutlaka karşılıklı rıza ile olacak. İnsanların rızasına aykırı bir şey olamaz. Yok sen şu malı şu fiyata satacaksın. Bakın tutuyorlar, nar koyuyorlar. Nar konamaz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip diyorlar ki ya Resulallah, piyasada işte fiyatlar aldı başını gidiyor, nar koy. Yani fiyatlara belli bir sınırlama getir. Resulullah diyor ki fiyatları yükselten de Allah, indiren de Allah'tır. Ne demek bu? Yani serbest piyasa olması gerekiyor. Artar ya da azalır. Ben Allah'ın huzuruna sizin herhangi birinizin hakkı üzerimdeyken gitmek istemiyorum diyor. Şimdi siz orada bir nar koyarsanız, fiyatları sınırlarsanız o ülkeye mal gelişi azalır. Mal gelişi azaldığı zaman da fiyatlar alabildiğine yükselir. Ama serbest piyasa olursa, mesela diyelim ki işte vay şeyde Türkiye'de işte şu malın fiyatı şu kadarmış. Üreticiler orayı o malla doldururlar. Serbest olması, giriş de serbest, çıkış da serbest olması lazım. Yani doldururlar, bir de bakarsınız ki fiyatlar öyle bir azalmış ki. Ama öbürü şey yapar, yani insanların yaşamasına imkan vermez. Gerçekten tabii çok kötü şeylerden geçti Türkiye. İnşallah bütün bu şeyleri bırakırız. İşçi işverenine, işveren işçiye bağımlı olmaz. Herkes hürriyet içerisinde şey yapar. İşte Allah-u Teala burada şunu söylüyor. وَلَا تَقْتُلُوا اَنْفُسَكُمْ Kendi kendinizi öldürmeyin diyor. Böyle eğer tam bir hürriyet, serbest piyasa olmazsa kendi kendinizi öldürmüş olursunuz. Yani hürriyetinizde her şeyinizi kaybedersiniz. Yarın aç da kalırsınız. اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا Allah size karşı merhametlidir. Yani demek ki şey olursa hür ortamlar olmazsa insanlar kendi kendilerini, toplum kendi kendini öldürmüş olur. İnşallah bu hür ortamla tam serbest piyasa, serbest ekonomi ilişkilerinin ortaya konduğu bir sistemi inşallah Müslümanlar oluşturur. Yeniden Resulullah'ın dünyaya örnek olduğu gibi örnek olunur. Cenab-ı Hak kendi emir ve yasaklarına %100 teslim olan, onu yaşayan, ondan başka asla bir hedefi olmayan samimi Müslümanlar da olmalı. Cümlemize nasip etsin. Allah yardımcımız olsun.